satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye'nin Kandil'e yönelik olarak başlattığı operasyonu ve bu operasyonun yansımalarını değerlendireceğiz. Ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesinde meydanlardaki tartışma konularında masaya yatıracağız. Avusturya'da camilerin kapatılmasına yönelik olarak alınan skandal kararın yansımalarını da Satır Arası programında değerlendireceğiz. Bugünkü programımızda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu. Hüseyin Likoğlu, hoş geldin.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyiciler, Kandil biliyorsunuz PKK'nın yuvalandığı bir merkez. PKK terör örgütü militanlarını, teröristlerini Kandil'de barındırıyor ve burada beslediği, büyüttüğü teröristlerini Türkiye'ye göndererek Türkiye'de terör operasyonları, terör hareketlerini gerçekleştiriyor. Türkiye Kandil'e yönelik olarak kararlı bir operasyonun düğmesine bastı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kandil'e yönelik operasyonun başlatıldığını resmen duyurdu. Kandil'e yönelik operasyonun başlatılması tabii hem dünya gündeminde yakından takip ediliyor hem de iç siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hüseyin Likoğlu, istersen Kandil operasyonunun nedenlerinden başlayalım. Türkiye aslında Kandil'e yönelik sürekli bir operasyon yapıyordu. Hava harekatları düzenleniyordu. Ancak bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de açıkladı. Artık Kandil'e yönelik operasyon, Kandil'e yönelik taarruzlar konusunda yeni bir strateji hayata geçiriliyor anladığımız kadarıyla. Nasıl bir strateji hayata geçiriliyor? Buradan başlayalım istersen.
Aslında 2015'in sonlarında terörle mücadele kapsamında alınan karar, hayata geçirilen stratejinin aslında Kandil'e yansıtıldığını görüyoruz. Nedir? Terörü kökünün bulunduğu yere git, orada imha et. Şimdi Türkiye 40 yıldır terörle
yani
mücadele ediyor.
Savunma stratejisinden taarruz stratejisine geçiş.
Aynen öyle. Yani nedir? Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. İşte sınırlarını güvenliğe almaya çalışıyor. Karakollarına saldırı halinde bu saldırı yapanları bulup işte imha etmeye ya da saldırıları püskürtmeye yönelik bir strateji vardı terörle mücadelede. 2015'in sonlarında bu strateji değişti. Denildi ki terör nerede? Türkiye sınırlarının içerisindeki dağda mı? Gideceğiz, orada bulacağız, orada onu imha edeceğiz ve orada onu barınamaz hale getireceğiz. Terör nerede? Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de vesaire yerde mi? Gideceğiz, o kaynağını bulacağız, orada imha edeceğiz. Nerede? Irak'ın kuzeyinde işte filanca kamplarda mı? Gideceğiz, orada imha edeceğiz ve orada bir daha onu barındıramaz hale getireceğiz. Bugün Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamasına baktığımız zaman belli bir zaman Kandil'de kalmaktan bahsediyor.
Evet. Yani Kandil'de değil de Kuzey Irak'ta
kalmaktan. Evet, Kuzey Irak'ta kalmaktan bahsediyor. Hı-hı. Yani bunun anlamı nedir? Şu, biz evet dediğiniz gibi daha önce sınır ötesi operasyonlar yaptık, girdik, çıktık,
orada
gittik, geldik.
Orada askeri üslerimiz var zaten.
Orada askeri üslerimiz var zaten. Ama bu sefer artık strateji şu, terör bir daha barınamayacak hale getirilmesi gerekir o bölgelerin, o kampların. İşte kamuoyunda işte adları sıkça söylenen işte ZAP bilmem vesaire o kamplara herhalde bu 40 yıl boyunca defalarca operasyonlar yaptık. Evet. Ama bu sefer Sayın Canikli'nin açıklamasına baktığımız zaman bu sefer ZAP'ı bir daha PKK'nın teröristlerin orada yuvalanamayacakları, orada barınamayacakları hale getirecek. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman evet son dönemlerdeki terörü kaynağında imha et, terörü barınama dağlarda, mağaralarda, kamplarda barınamaz hale getir stratejisini bugün Kandil yolunda uygulandığını görüyoruz.
Tabii şimdi Kandil çok zorlu bir coğrafya. Kandil tam Irak ve İran sınırında bulunan bir dağ silsilesi ve PKK'nın odaklandığı yer. Buraya yönelik bir operasyon yapıldığı zaman özellikle Irak merkezi hükümetinin bu operasyona ses çıkartmaması gerekiyor. Anladığım kadarıyla Türkiye burada uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullanıyor. Çünkü kendi ülkesine yönelik bir saldırı, terör saldırısı olduğu zaman devletlerin meşru müdafaa hakları var. Ve Türkiye bu meşru müdafaa hakkı kapsamında Kuzey Irak'taki terör odaklarına yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. Tabii şöyle bir açmaz da var burada. Irak merkezi hükümetinin Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu var. Irak merkezi hükümeti Kuzey Irak'ta yeterince otoriteyi sağlayamıyor ve özellikle Kandil bölgesindeki PKK'ya da sözünü geçiremiyor.
Irak askeri en son Kandil'e ne zaman gitmiş?
Evet.
Yani hiç gitmiş mi?
Yok, hiç gittiğini zannetmiyorum.
Dolayısıyla
tabii.
Orada ve, bir boşluk var.
Evet, yani. Tabii bir de Kandil'in İran tarafında PKK odakları, PKK mevzileri ya da PKK'nın yuvaları bulunuyor. Oraya da operasyon yapılabilmesi için İran'la da bir işbirliği yapılması gerekiyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İran'a bu konuda bir teklifte bulunduk dedi. Ama İran tarafından anladığım kadarıyla henüz bu konuda bir net bir cevap gelmemiş Türkiye'ye. Ama ben tahmin ediyorum ki İran sınırları içindeki Kandil'deki PKK yuvalarına yönelik de Türkiye ile İran ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirebilir.
Şimdi İran meselesinden başlarsak birincisi şu. Sadece İran'ın topraklarındaki terör yuvaları meselesi değil. Daha ötesinde Türkiye Kuzey Irak'a ne zaman operasyon yapsa terör örgütünün elebaşlarının İran'a kaçtığı, İran tarafındaki köylere kaçtığına ilişkin haberler, bilgiler, istihbaratlar geliyordu. Dolayısıyla yani bu operasyonun neticeye varması için İran bir kere sınırlarını kapatıp bu teröristlerin İran tarafına kaçmasının önüne geçmesi gerekir. Ama dediğiniz gibi sadece İran tarafına kaçması yetmiyor. İran'da ayrıca kampları var. Bu bir. İkincisi, Türkiye ile İran arasında bu anlamda yakın zamanda çeşitli temaslar oldu. Eskiden de zaman zaman konuşuluyordu. İşte PKK'nın İran kolu PEJAK zaman zaman İran'a saldırdığı zaman İran bu konuda Türkiye'ye biraz daha yakın duruyormuş gibi yapıyordu. Ama iki ülke arasında kalıcı, köklü bir işbirliğinin olduğunu söylememiz doğru değil. Çünkü İran bu konuda ne yazık ki biraz daha ikircilikli bir tavır sergiledi. Şu anda İran'ın bu konuda daha samimi adım atmasını bekliyoruz. Niye? Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bilfiil PKK'nın sahibi olduğunu, PKK'yı yönettiğini, PKK'ya her türlü desteği sağladığını, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında son dönemde yaşanan gerilime baktığımız zaman İran'ın Amerika'nın elindeki bu oyuncak terörist örgütün bitirilmesi gerektiğine kanaat getirmesi gerekir. Aksi takdirde Türkiye zaten Fırat Kalkanı operasyonu, işte Zeytin Dalı Harekatı ve şu an Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonlara baktığımız zaman PKK'ya karşı büyük bir üstünlük elde etmiş. PKK'yı neredeyse Türkiye'ye saldırı yapamaz hale getirmiş. Bu PKK Türkiye'ye saldırmasa ve İran'ın sınırına da komşu olduğuna göre Amerika bu PKK'yı desteklediği sürece İran'ın başının belaya girme ihtimali giderek artacak ki İran'ı istikrarsızlaştırmak isteyen bir Amerika ile karşı karşıyayız. Bu anlamda umarız İran bu PKK'nın Amerika'nın elindeki bu terör örgütünün bir an önce belinin kırılması için Türkiye'nin bu işbirliği teklifine olumlu yanıt verir ve eğer oradan olumlu bir yanıt gelirse Kandil operasyonu çok daha başarılı ve çok daha hızlı olur.
Şimdi tabii Kandil'e yönelik operasyon seçim meydanlarında tartışma konusu. Muhalefetin iktidara yönelik en büyük eleştirisi şu. 24 Haziran seçimleri var. Bu nedenle seçimlerde AK Parti kendi hanesine, başarı hanesine artı yazdırmak için Kandil'e yönelik bir operasyon planlıyor. Ve bu operasyonun düğmesine baktığı eleştirileri yapılıyor. Bu eleştirileri iktidar kanadı nasıl değerlendiriyor?
Şimdi yani birincisi bu tip mevzuların siyaset konusu olmaması gerekir. Çünkü terör örgütleri işte bu tip ihtilaflardan, bu tip konuların siyasete alet edilmesinden çok faydalanır. Dolayısıyla bunların siyaset konusu olmaması gerekir. İkincisi, bence Kandil operasyonu bugün başlamadı. Yani peki Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklamasını bu şekilde okumak bence çok doğru değil. Çünkü Kandil operasyonu Afrin'le birlikte başladı. Yani nasıl birlikte başladı? Afrin harekatı başladığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırılar olabileceği, işte Afrin'de zayiat veren PKK'nın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin bir plan üzerinde çalıştı ve olası Kuzey Irak'tan gelebilecek saldırılara yönelik çok ciddi hazırlıklar yaptı. Yani bugün Irak'ın kuzeyinde işte terörle mücadele eden, PKK'nın kamplarını yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri ya da işte güvenlik güçleri Afrin'le eş zamanlı bir şekilde hareket etti. Ve orada zaten bir hazırlık vardı, planlama vardı. Terör örgütünün hareketlilikleri, terör örgütünün mevzileri, terör örgütünün mühimmatları vesaire bütün bunlar tespit edilmişti. Ve operasyon zaten eş zamanlı olarak başlamıştı. Hatırlarsak o zaman seçim hiçbir şekilde gündemde yoktu. Sayın Erdoğan ne diyordu? Afrin, Sincar, Kandil bunu söylüyordu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı güvenlik kuvvetlerine bu anlamda Afrin'den sonra sıranın nerede olduğunu, nereden yapılması gerektiği konuşulan, tartışılan bir mevzuydu. Bu açıdan seçimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Tam da Afrin harekatından sonra planlandığı gibi devam eden, yani erken seçim kararı alınacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Evet. Dolayısıyla planlandığı gibi devam eden bir operasyon
söz konusu. Evet, o konuda haklısın çünkü erken seçim kararı alındı. Yoksa seçimlerin 24 Haziran'da yapılması düşünülmüyordu iktidar kanadında. Tabii ikinci önemli nokta da şu. Türkiye terörle mücadelesinde devam edecek. Terörle mücadele 7-24 devam eden, 365 gün
erken
devam
seçim
eden
kararı alındı diye ara verme
erken
şansı
seçim
yok
kararı yani. Alındı diye terörle mücadeleden vazgeçilecek değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 16 Nisan referandum sürecinde terörle mücadele devam ediyordu. Fırat Kalkanı Harekatı o tarihlerde miydi, yanlış mı hatırlıyorum?
Ondan biraz önce.
Seçim ya da referandum var diye terörle mücadele sona ermez. Türkiye terörle mücadelesine her zaman her yerde devam edecektir. Bu Kandil'de de olsa devam edecektir. Sincar'da da olsa devam edecektir. Afrin'de de olsa devam edecektir.
Hayır, şöyle aksi de düşünülebilir mesela. Nasılsa Türkiye'de seçim süreci var. Türkiye seçim sahasına girdi. O zaman PKK'da farklı bir hazırlık içerisinde, farklı bir hareketlilik içerisinde olur. Dolayısıyla bu alan boşluk kaldırmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani sen seçim var diye ara verirsen PKK o zaman istediği gibi hareketlenir, istediği gibi mevzilenir. Evet. Dolayısıyla tabii bu devlet başka, seçim başka.
Kandil operasyonu konusunda muhalefet partisi olmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük bir desteği var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi. O dedi ki Kandil'de PKK'lı teröristler kalmadı. Onlar orayı boşalttılar. Niye operasyon yapılıyor gibi bir açıklama yaptı ama Daha sonra Özgür Özel de bence o açıklamasının hatalı olduğunu fark etti ve o sözlerini tekrar etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Yani Kandil Harekatı'na destek verdi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi her zaman devam edecek. Seçim de olsa devam edecek, referandum da olsa devam edecek. Bu konuda Türkiye'yi kimse suçlayamaz. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programı devam ediyor. Ben Bilal Çetin ve konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu. Hüseyin Likoğlu, 24 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kaldı ve seçim meydanları da iyice ısındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli mitinglerde, her gün 2 ilde miting yapıyor. Bugün de mitingleri vardı. Ve bugün önemli bir tarih aynı zamanda. TANAP'ın ilk açılışı gerçekleştirilecek Eskişehir'de. TANAP projesi de Türkiye açısından stratejik önemi olan bir proje. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de miting meydanlarında. Bugün Kayseri ve Muğla'da. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener de Malatya ve Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Şimdi miting meydanlarında yaşanan tartışmalar var. O tartışmalara biraz temas edelim istiyorum. Birinci tartışma şu. Dün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'da bir miting yaptı. Ve ben Diyarbakır'da CHP'nin topladığı en büyük kalabalığı topladığını gördüm. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da bugüne kadar miting yapamadı bildiğim kadarıyla. Ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'da miting yapma cesaretini gösterdi ve Diyarbakır'da miting yaptı. Bence bu mitingde Türkiye açısından önemli miting. Yani Diyarbakır'da sadece AK Parti ile HDP miting yapabiliyordu. Diğer partilerin de Diyarbakır'da, Güneydoğu'daki illerde miting yapması gerekir bence. Yapsınlar onlar da. Ama tabii orada Muharrem İnce'nin mitinginde HDP bayraklarının bulunması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden oldu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi ben demin söylediğinize katılıyorum. Türkiye'ye işte bu şekilde normalleşmesi çok önemli. Hı hı. Yani 10 küsur yıldır Diyarbakır'da miting yapamayan bir ana muhalefet partisinden bugün ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayının Diyarbakır'da miting yapıyor olması bence de önemli. Şimdi tabii bir gizli ittifak var. Yani bu 2015 Haziran'dan bu yana zaman zaman açığa çıkan bir ittifak söz konusu nedir? İşte HDP ile CHP'nin yakınlaşması ve dün Diyarbakır'da bu demin söylediğiniz HDP'lilerin ya da HDP bayraklı vatandaşların Muharrem İnce'ye destek veriyor olması, o mitinge gidiyor olması dikkat çekici şüphesiz. Niye böyle düşünüyoruz? Şunun için düşünüyoruz. Demin söylediğiniz gibi birincisi bu zamana kadar hiç oraya miting yapamamış. İkincisi ve daha önemlisi 2004 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'da aldığı oy oranları oranı geçtim. Sayısı belli yani.
Evet.
Yani dolayısıyla yani 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'da aldığı oy sayısı belli. 1 Kasım'da aldığı oy sayısı belli. Buna baktığımız zaman o zaman karşımıza şu çıkıyor. Hiç oy alamadığınız bir ilde, bir büyük şehirde sizi böyle bir kalabalık karşılıyorsa ya o insanlar seçim tercihlerinde değişiklik yaptılar. Hı hı. Bu sefer size oy verecekler. Ya da işte sandıklar açıldığı zaman bu kadar kalabalık vardı ama bu bu kadar oy çıkmadı denilecek. Dolayısıyla evet. Hani şeyim bu. Eleştirilere baktığımız zaman, özellikle Sayın Erdoğan eleştirilerine baktığımız zaman şöyle, Erdoğan'da şu var. Bütün işte muhalefet partilerinin bütün farklılıklarını bir kenara koyarak sadece kendisine karşı birleşmiş olması haliyle siyasetçi olarak bunu dile getirmesi kadar doğal bir şey yoktu. Yani HDP ile CHP bir araya gelmişler. Bir araya gelmenin gerekçeleri nedir? Yani terör sorununu çözmek mi, bölgedeki sorunları çözmek mi? Yok, değil. Niye bir araya geldiniz? Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diye bir araya geldiniz. Siz böyle bir pas verirseniz bir siyasetçiye, Recep Tayyip Erdoğan da bunu çıkar haliyle söyler.
Eski bir futbolcu olduğu için diyorsunuz. Evet. Golü 90'a takar.
Evet, yani bunda şey yapılacak, anormal.
Bir de zaten bir şey yok. Şimdi biz CHP ile HDP arasında, sen biraz önce söyledin, gizli bir ittifak var diyoruz ama aslında çok da gizli bir ittifak da yok biliyorsun. Yani Muharrem İnce mesela adaylığın açıklanmasından sonra Edirne cezaevine gitti. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Diyarbakır mitingi öncesinde Demirtaş'ın eşini evinde ziyaret etti. Aslında Muharrem İnce HDP ile ittifakını gizleyen bir isim de değil.
Daha doğrusu şöyle, doğru bir tespit. Biliyorsunuz bu ittifakın içerisinde, yani CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin oluşturduğu ittifakın içerisinde HDP de yer alacak mı almayacak mı tartışmaları vardı. Bu biraz Meral Akşener'in ihtiyatı nedeniyle resmen de olmasa bir şekilde...
Ama Meral Akşener orada bir itirafta bulundu, hatırlarsan katıldığı bir televizyon programında. Dedi ki çatı aday konusunda anlaşsaydık dedi, bana söylenilen dedi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP de bu çatı adayı destekleyecekti dedi. Yani bir ittifak planı yapıldığını ama bu ittifak planının Meral Akşener'in aday olmasıyla bozulduğunu Meral Akşener kendisi itiraf etti.
Aynen öyle. Hani bir de şöyle düşünülüyor. Şu anda ittifaka giren partilere baktığımız zaman baraj sorunu olan partiler. Dolayısıyla hani Cumhuriyet Halk Partisi baraj sorunu olan partileri ittifaka dahil etti. HDP'nin barajı aşacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla barajı aşma potansiyeli olan bir partinin ittifaka dahil edilmesine gerek yok. O zaten kendi oylarıyla, bir de HDP'nin seçmen kitlesi bir bölgede kümelendiği için dolayısıyla orada barajı aşması halinde o bölgenin neredeyse milletvekillerinin tamamını çıkarabilecek durumda. Bu açıdan herhalde böyle değerlendirilmiş
olabilir. Zaten mesela bugün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitingde yaptığı konuşmada Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarından rahatsızlık duymadığını da ifade etti. Daha doğrusu şöyle dedi ki, orada dedi HDP bayrakları vardı dedi, HDP'li seçmenler vardı dedi. Hatta AK Partili seçmenler de vardı gibi bir ifade kullandı Muharrem İnce. Yani Diyarbakır mitinginde HDP'li seçmenlerin de bulunduğunu Muharrem İnce de kabul etti. Orada AK Partili seçmenlerin de bulunduğunu ifade etti.
Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Evet. Sonuçta yani HDP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde yenebileceklerine inansalar çok daha farklı şeyler yapabilirler.
Geçenlerde Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bir yazı yazdı. Senin de dikkatini çekmiştir. Emin Çölaşan dedi ki, pek çok arkadaş çevresinde konuşmalar yapıyoruz 24 Haziran seçimlerine yönelik olarak. Arkadaşlarının HDP'nin barajı geçmesinin ne kadar önemli olduğuna yönelik değerlendirmeler yaptığını yazdı Emin Çölaşan. Ve arkadaşlarının şöyle bir yorum yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye vereceğiz ama milletvekili seçiminde HDP'ye vereceğiz şeklinde değerlendirmeler yaptığını da ifade etti. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Tabii şimdi seçim meydanlarındaki diğer bir tartışma konusu FETÖ'nün iadesiyle ilgili tartışma. Muharrem İnce ilk gündeme getirdi Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden usulüne uygun olarak istenmediği iddiasını. Dönemin Adalet Bakanı ve şimdiki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da dedi ki, Biz dedi usulüne uygun olarak istedik dedi Fethullah Gülen'i Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve belgelerde de Adalet Bakanlığı'nda buyur gidin inceleyin belgeleri dedi. CHP'den 4 kişilik bir heyet gitti belgeleri Adalet Bakanlığı'nda inceledi. Ve 3 sayfalık bir rapor yayınladılar. Tabi bu raporla ilgili ilk açıklamayı Muharrem İnce yaptı. Muharrem İnce dedi ki işte belgelerle ilgili bana rapor geldi. Ama raporda Fethullah Gülen'in iadesinin geç istendiğine ilişkin bilgiler var dedi. Bazı dedi usulü eksiklikler oluştuğuna ilişkin bilgiler var dedi. Beni dedi teyit ediyor dedi. Ama dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir açıklama geldi.
Şimdi demin Kandil'le ilgili söylediğimizden devam edelim. Bu mevzular siyaset mevzusu olmamalı. Evet. Çünkü bunlar bu örgütleri cesaretlendiriyor. Bu örgütlerin propagandasına zemin hazırlıyor vesaire vesaire. Şimdi birincisi ya kardeşim bu usul dediğin şey nedir? Yani nasıl bir allame-i cihan değil ki yani. Yani bir tane terörist var. Türkiye'de darbeye kalkıştı. 250 tane insanımızı şehit etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika'ya dedi ki bu terörist senin topraklarında yaşıyor. Bunu bana ver. Yani bunun usulü nedir? Yani biz bir kelime oyunu oynamıyoruz. Biz şey yapmıyoruz. Yani ayrıca bununla alakalı tez yazmıyoruz biz yani. Sonuçta televizyonda konuşulanlar, basın toplantısında söylenenler bile Amerika Birleşik Devletleri için yeterlidir. Bu adam bu örgütün elebaşı mıdır? Elebaşıdır. Bu darbede rolü var mı? Var. İşte mahkemelerdeki ifadeler vesaire yani nasıl bir usul yani? Yani nasıl bir usul? Ben doğrusu onu anlamış değilim. Bunun usulü olmaz. Yani bu bir kere bunun şimdi usulü olmaz.
Şu örneği vermek istiyorum. Çok iyi hatırlattın. Amerika'da biliyorsun 11 Eylül saldırıları oldu. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki 11 Eylül saldırılarını El-Kaide terör örgütü yapmıştır dedi. Biz Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bunun belgesini göster, delilini göster demedik. Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik iki ülkedir dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır dedik. Eğer Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'ü El-Kaide yapmıştır diyorsa biz buna itibar ederiz dedik ve kabul ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nden burada beklenen de oydu aynısı. Yani 15 Temmuz'u FETÖ yaptı diyorsa Türkiye'ye inanıp FETÖ'yü iade etmesi gerekirdi. Ama o ipe un sermeyi tercih etti.
Yani ben onu diyorum usulü yok bu işin. Evet. Bu işin usulü yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki bak benim mahkemelerim bu adamla ilgili yargılama yapıyor.
Savcılıklar
soruşturma yapıyor. İşte Genelkurmay Başkanı'nın ifadesi var. Evet. Beni Akıncı'da o gece kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le seni görüştürelim dedi diyor üst komutanı Hakan Evrim. Şimdi her şey ortada. Bunun yani biz matematik formülü çözmüyoruz ki. Yani bunun usulü yok. Evet. Bu çok net. Tablo belli. Mahkemede yargılama yapıyor, ifadeler ortada, deliller ortada. Ey Amerika Birleşik Devletleri, senin Pensilvanya eyaletinde yaşayan filanca zat bu darbenin içerisindedir, bu örgütün elebaşıdır. Bununla ilgili Türkiye mahkemelerindeki yargılamalar bunlardır. Bu elemanı, bu terörist başını bize ver. Hı hı. Yani bunun polemik konusu yapılması, bunun tartışma konusu yapılması gerçekten hani yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum ve her gün ortaya çıkan FETÖ ile alakalı meseleleri göz önünde bulundurarak söylüyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bu çok sağlıksız bir şey. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarına, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokrasisinin hareketlerine, tavırlarına saygı göstermek lazım ve bunun peşini bırakmamak lazım. Yani bu işten siyaseten elde edilecek hiçbir şey yok ama evet. Ülke büyük bir zarar.
Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklama da bence önemli. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki usul konusunda bazı küçük eksiklikler var ama dedi bunlar dedi Fethullah Gülen'in iadesi yönünde bir engel değildir dedi.
Bitti.
Türkiye Türkiye'ye iade edilmesi gerekir dedi. Yani muhalefet partilerinin bu konuda, çünkü bu bir senin de söylediğin gibi siyaset meselesi değil. Bu bir devlet meselesi. Devletin güvenliği ile ilgili mesele. İktidarla muhalefetin birlikte hareket etmesi gereken bir mesele. Yoksa usul eksikti, şu vardı, bu vardı denilirse Fethullah Gülen'in iadesini istemeyen çevrelerin ekmeğine yağ sürülmüş olur. Bundan kaçınmak gerekir diye düşünüyorum ben de. Tabii Avusturya'da camilere yönelik alınan karar çok vahim bir karar bence. Ve bu karar bazı Avrupa ülkelerine de yayılma ihtimali görüyor. Bu kararı ben buradan şiddetle ve nefretle kınıyorum özellikle. Ve Avusturya'nın aldığı bu kararı da anlamakta zorlanıyorum.
Yani anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü son 5-6 yıldır Avusturya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki faşist hareketlerin, Nazi hareketlerinin, İslamofobik hareketlerin, yabancı düşmanlığının bu kadar has safhada çıktığı bir dönemde ne yazık ki bu hadiseler gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yabancı karşıtlığıyla iktidara gelenler, yabancı karşıtlığı sayesinde oy devşirenler netice itibariyle bu tip adımlara tevessül etmeleri, bu tip hareketlerde bulunmaları gayet normal. Şimdi bize yıllarca demokrasi dersi vermeye kalkanlar, düşünce ve ifade özgürlüğünü iddia edenler, inanç özgürlüğünden bahsedenler, efendim hatta onun da ötesinde efendim Hitler de seçimle gelmişti diyenler, şimdi seçimle iktidara gelmek için ya da seçimle iktidarlarını pekiştirmek için bu tip faşist, İslam düşmanlığı hareketlerinde bulunmakta imtina etmiyorlar. Yani dolayısıyla işte Avusturya'nın yeni başbakanının bu tavrı, yani Avrupa Birliği'nden hiçbir tepkinin gelmemiş olması, evet. Yani Türkiye'ye, yani hangi yüzde bundan sonra Türkiye'ye ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, işte efendim Türkiye'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunluymuş, dolayısıyla bunu değiştirin. Yani hangi gerekçeyle söyleyecekler? Yani bütün etik değerlerini, yani bütün efendim
Avrupa değerleri,
Avrupa değerlerini ayaklar altına almışlar ve hiçbiri, sen ne yapıyorsun? Ey Avusturya, burası Avrupa Birliği, öyle evet. Sen kafana göre takılamaz. Ki geçmişte bu olmuştu. Avrupa Birliği Avusturya'da Haydar diye bir faşist birinci parti olmuştu. Ve Avrupa Birliği'nin baskısı neticesinde adam doğru düz başbakanlık yapamadan kaybolmuştu. Evet. Yani dolayısıyla Avrupa'dan biz bu tavrı bekliyoruz. Geçmişte Haydar'a ne yaptıysa Avrupa Birliği, bugün Avusturya'nın başbakanına aynısını yapması gerekir. Çünkü Avusturya'nın bu tavrı Müslümanlara büyük bir zarar var. Doğru. Ama Avrupa Birliği'nin değerlerini yok etmiş. Evet. Yani daha çok onlara zarar var.
Tabii 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı sevgili dinleyiciler. 24 Haziran seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri de başladı. Bunu da hatırlatalım. Oyunu kullanmayan dinleyicilerimiz varsa yurt dışında yaşayan, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, bu vatandaşlarımız da oylarını kullansınlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Bunu da özellikle rica ediyoruz buradan. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Programda bugün konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu'ydu. Sayın Likoğlu, teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu'yla birlikte, ben Bilal Çetin ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Satır arası.